Sizin Tanrı'nın bir çocuğu olarak hem ışıkta yürüyüp hem de kardeşinizden nefret ettiğiniz oluyor mu? 1. Yuhanna 2. bölüm 9. ayet ışıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır diyor. Bir Mesih inanlısı olarak kardeşinizden nefret etmeniz olanaksız değildir ama o zaman ışıkta yürüyor olmazsınız. Bir diğer imanlıdan nefret ediyorsanız, bir insandan nefret ediyorsanız imanınızla ilgili bir sorun var demektir. Bu davranış ve tutumlarına itiraz etmeyeceğiniz kişiler olmayacak demek değildir. Bazı inanların insanların bazı davranışlarını onaylıyor olmanız da olanaklıdır. Ancak onaylamıyor olmanız da olanaklıdır. Ancak onlardan nefret ediyorsanız karanlıktasınız demektir. Işıkta olmazsınız. Bunu daima aklımızda tutmalıyız. Herkes karanlığın içine doğar. Elçi Paulus Efes'teki imanlara yazarken Rabbi tanımayan kişilere değinerek şöyle yazdı. Efesliler 4. bölüm 18. ayet. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Bu doğal olarak insanın durumudur. Ancak suçlandığımız nokta doğamız değildir. Yuhanna 3. bölüm 19. ayette yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü der. Bu önemlidir, dikkat edin. Doğamız gereği günahlı olmaktan sorumlu değiliz. Kurtarıcıyı reddedersek sorumlu oluruz. Karanlık bir dünyaya gelmişiz diye bundan sorumlu tutulamayız. Ya da düşüncelerimiz kötüye eğilimli olarak doğduk diye suçlanmıyoruz. Hayır, Tanrı'nın sözü aracılığıyla bize gelen ışığı reddetmekten sorumluyuz. Eğer ışıkla yürürseniz bu karanlığı dağıtacaktır. Işığın araştırıcı ışınlarından kaçmaktansa izin verin yüreğinizi araştırsın. İnsan ısrarla bu ışığı reddederse bir gün gelecek, Tanrı bu ışığı tümden geri çekecektir. Ya da o kişi Rabbin ışığında kalıp onu reddettikçe yüreğinde güneş yanıkları oluşur. Esav böyle birisiydi, kızıldı, güneşte yandı. Yalnız fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da güneş yanıkları vardı onda. Nedir bu güneş yanığı? İnsan derisi güneşin açtığı ışınların hepsini emebilir. Ancak bir ışın var ki bunu kolayca ememez. İşte yanığı oluşturan bu emilemeyen derinin kabul etmediği ışındır. Dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmeyen can. Esav gibi güneşte yanar. Yuhanna karanlıkta olup olmadığımızı deneyen bir test olarak şöyle der. 1. Yuhanna 2. bölüm 10 ve 11. ayetler. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Rab İsa yeryüzündeyken şöyle dedi. Yuhanna 8. bölüm 12. ayet. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna'nın kullandığı ölçüyü yaşamlarımıza uygulamamız gerekiyor. Sen Mesih'e gerçekten güveniyor musun? O senin ışığın mı? Kardeşinden, insanlardan nefret etmeyesin diye seni yönlendiren o mu? İşte bu gerçeği önümüze koyan bir şiir. İsa'nın söylediğini duydum. Ben bu karanlık dünyanın ışığıyım. Bak bana ve şafağın doğar. Ve tüm günlerin aydınlık olur. İsa'ya baktım ve onda yıldızımı, güneşimi buldum. Ve gezinme günlerim bitene dek bu yaşam ışığında yürüyeceğim. Elbette huylarını, konuşma tarzlarını, davranışlarını ve bir sürü alışkanlığını sevmediğiniz başka insanlar vardır. Onların bazı ifadelerini de sevmeyebilirsiniz. Başka bir deyişle kişiliğiyle çatışan bir kişiliğiniz bile olabilir. Ancak bu ondan nefret etme hakkını size vermez. Ya da onu sevmeyeceksiniz anlamına da gelmez. Katıldığım bir kurs sırasında odamı şimdiye dek bir imanlıda gördüğüm en rahatsız edici alışkanlıkları olan birisiyle paylaşıyordum. Gece ben yatıp uyuduktan sonra şarkı söylemeye başlardı. Bütün gün aklına gelmeyen şey gece 11 gibi başlardı. Bunun gibi alışkanlıkları da vardı. Bir günü ona şöyle dedim. Biliyor musun, sen benim Tanrı'nın bir çocuğu olduğuma en büyük kanıtsın. Ne demek istediğimi sordu. Şöyle yanıtladım. Sen benim şimdiye dek tanıştığım en saygısız Mesih inanlısısın ancak yine de şunu bil ki seni seviyorum. O zaman bana bakıp şöyle dedi. Sen de benim tanıştığım en iğrenç, sevmesi en zor inanlısın ama seni seviyorum. Yıllar sonra bu arkadaşın bir sorunu oldu. Yardım etmek amacıyla onu görmeye gittim. Onunla karşılaşınca onun eskiye göre hiç de fazla değişmediğini, hatta daha sinirli biri olduğunu da gördüm. Belki o da benim için aynısını düşündü ama ondan nefret etmedim. Bu adam Tanrı'nın bir çocuğuydu ve Tanrı onu harika bir şekilde kullandı. Birçok yönden iyi birisiydi. Neden bilmiyorum, bazen bir imanlı bir diğeriyle karşılaşır ve onu sevmezse tek alternatifin ondan nefret etmek olduğunu düşünür. Ondan nefret etmeniz gerekmez. Onu Tanrı'nın bir çocuğu olarak sevmeniz gerekir. Değerli dostum, Yuhanna burada şu harika cümleyi bize aktarmaktadır. 1. Yuhanna 2. bölüm 10 ve 11. ayetler. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzdan emin olmak isterseniz bu testi kendi yaşamınıza uygulayın. Eğer kardeşinizden nefret ediyorsanız karanlıkta duruyorsunuz demektir. Eğer kardeşinizi seviyorsanız ışıktasınız. Mesih inanlısının yaşamı şöyle bir üçgen gibidir. Tanrı üçgenin tepesindedir ve onun ışığı sizin yüreğinize ve yaşamınıza gelir. İlk olarak Tanrı sizi sevdiğinden sizin sevginiz de yukarıya ona gider. Eğer burada ışıkta yürüyorsanız kardeşinizi de seveceksiniz demektir. Hem Tanrı'yı sevip hem de kardeşinden nefret edemezsiniz. Bu olanak dışıdır ve Yuhanna bunu ileride açıkça belirtecektir. Bu noktada Yuhanna'nın izlediği yoldan biraz ayrılmış gibiyiz. O imanının 3 değişik derecesinden söz ederek konuşmaya başlar. 1. Yuhanna 2. bölüm 12. ayet. Yavrularım size yazıyorum çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı. Burada bence imandaki olgunluğa ya da imanların kaç yaşında olduklarına bakılmaz. Kullanım olarak bütün imanlara yönelik bir sözdür. Tüm Mesih imanlarının dayandığı temel Mesih'in akıtılmış kanı sayesinde günahlarının bağışlanmış olmasıdır. Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı diye yazmaktadır Elçi Yuhanna. Bazı Mesih inanları hep küçük çocuklar olarak kalır, ilerlemezler. Şimdi Yuhanna bir başka grup insana hitap eder. 1. Yuhanna 2. bölüm 13. ayet. Babalar size yazıyorum çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar size yazdım çünkü babayı tanıyorsunuz. Babalar diye hitap ettiği kişiler Rab İsa'yı yıllardır tanıyan, büyümüş ve olgunlaşmış inanlılardır. Öyle sanıyorum ki Davut peygamber 23. mezmurunu yaşlılığında yazdı. Bunu genç bir çobanken yazmış olamazdı çünkü bu mezmur yaşamın zorluklarını anlatır. Davut peygamber her türlü tehlike ve sorunla karşılaşmış ve Tanrı ile beraberlik içinde yaşamayı başarmıştı. Davut peygamber Tanrı'nın olgunlaşmış bir çocuğuydu ve Yuhanna'nın babalar diye hitap ettiği kişilerin tanımına tam olarak uymaktaydı. 23. mezmuru ben yaşlı bir kralın mezmuru olarak görüyorum. Davut'un bu mezmuru tahtında oturup gerideki yaşamına bakarak yazdığını düşünüyorum. Betlehem'in tepelerinde sürüsünü otlatan bu çoban çocuğun koyunlarını ayılar ve aslanlardan nasıl koruyacağını hatırlatır. Sonra ise kral oluşunu ve halkının çobanı oluşunu hatırlatır. Yaşamını düşündüğünde Yonatan adında biriyle olan derin arkadaşlığını, kendisini öldürmek isteyen kral Saul'dan kaçışını, Hebron'daki krallığını ve son olarak da Tanrı'nın onu 12 olmak üzerine kral yapışını hatırlar. Ayrıca bir gün işlediği o rezil kötü günahını ve itiraf ettiğinde Tanrı'nın lütufkar oluşunu affında hatırlamaktadır. Evinde olan sorunu özellikle de en sevdiği oğlu Avşolom'un isyanını düşünür. Kudüs'ten kaçışını, saklanışını, sonra da onu çok üzen Avşolom'un ölüm haberini alışını. Yaşlı kral bunları düşünürken şöyle der. Rab çobanımdır eksiğim olmaz. Davut Tanrı'nın olgun bir çocuğu durumuna gelmişti. Bu durumda Tanrı'nın onu nasıl yeşil çayılara götürdüğünü, nasıl sakin sular boyunca yürüttüğünü ve canını tazelediğini hatırlar. Yuhanna'nın babalar diye kastettiği imanlar Davut gibi kişilerdir. Bundan sonra Yuhanna gençlere hitap eder. Gençler size yazdım çünkü güçlüsünüz der. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Elçi Yuhanna'nın kötü olanı yendiğiniz sözüyle güç kaynağının nereden geldiğini açıkça belirttiğini düşünüyorum. Şunu iyice anlamalıyız ki ruhsal olgunluk ölçülerini kullanacak olursak hemen hemen her defasında göreceğiz ki gençler elbette ki babalar kadar olgun değildir. Burada ne demek istenir? Yuhanna bu sözüyle şunu söyler. Gençler genelde babaları kadar deneyim sahibi olmadıkları halde yine de Mesih'in kanı aracılığıyla düşmanı yenmenin yolunu öğrenmiş durumdadırlar. Bunun yanı sıra Rabbin sözüne sadık kaldıkları için zaferi elde ediyorlar. Bu gençler Tanrı için yaşamayı öğrenmişlerdi. Çocuklar size yazdım çünkü babayı tanıyorsunuz diyor 15. ayette. Yeni bir düşünceyi okuyucularına sunmaktadır Yuhanna. Çocuklar eski Yunanca'da paideia sözcüğüdür. Olgunlaşmamış küçükler anlamına gelir. Bunlar Tanrı'nın çocukları olduklarını bilenlerdir. Ancak bu bilinçten çok daha ileri gitmek istemezler. Onların bildiği ve bilmek istediği her şey bundan ibarettir. Ne yazık ki günümüzde bile Tanrı çocuklarının büyük çoğunluğu bu grup içerisinde yer alır. Bazı topluluklarda ruhsal yönden bir anaokulundaymışız gibi bizlere gelmektedir. İnsanlar iri yarıdır. Saçları beyazlaşanlar vardır ama ruhsal yönden olgun değiller. Hiçbir zaman büyümemişlerdir. Yuhanna şimdi bazı eklemeler yaparak inanların farklılıklarına değinerek şöyle der. Babalar size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler size yazdım çünkü güçlüsünüz. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, kötü olanı yendiniz. Bu 14. ayette babalar size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz derken Elçi Yuhanna bir şey eklemez. Çünkü bundan öteye gidemezsiniz. Elçi Pavlus'un da söylediği gibi. Bir insanı Mesih'te baba yapan nedir? Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetler. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Burada Elçi Pavlus bir kişiyi tanımaktan söz eder. Değerli dostum, bir insana hiçbir zaman 1-2 dakika, 1-2 saat hatta birkaç ayda ve yılda bile doğru dürüst tanıyamayız. Bir insanı ancak her gün onunla birlikte yaşayarak tanıyabiliriz. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl hatta 50 yıl eşiyle birlikte yaşayan biri haklı olarak eşim beni ya da ben eşimi tanıyorum diyebilir. Eşimin beni tanıdığını keşfetmiş durumdayım diyor Dr. Maggie. 40 yıldır benimle yaşıyor ve beni çok iyi tanıyor. Hastalığım nedeniyle evde kalmamın gerektiği bir yaz onunla evimizin bahçesinde oturup birbirimizi biraz daha tanıdık. Tanıştığımızdan bugüne dek olan pek çok şeyi konuştuk. Hasta olduğum halde yaşadığım en iyi yazdı. Şimdi diyor Dr. Maggie, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Peki ama İsa Mesih'i nasıl tanıyacağız? Bunun tek yolu onun sırlarını bize açıklayan, onu bize tanıtan Tanrı sözünü öğrenerek olur. Bu öğrenme haftada bir İncil çalışmalarına katılmak ya da ara sıra kutsal kitabı eline alıp rastgele oradan buradan birkaç ayet okumakla olmaz. Tanrı sözü besin gibidir. Ben yıllardır haftalık İncil çalışmalarını yönlendiririm ve bunun yararına da inanıyorum. Ama güzel bir yemek yediğinizde bir hafta sonra yine gelip yiyeceğim dediğinizde gülünç bir duruma düşersiniz. Bir hafta hiçbir şey yemezsek yerimizden kıpırdayamayız. Bu yüzden radyoda günlük kutsal kitap programlarını yapıyorum. Unutmayalım ki Tanrı sözü yaşam ekmeğidir. Mesih'i tanımak istiyorsak yaşamın acıları ve sevinçlerinden geçerken onun sözüne göre onunla birlikte yaşamalıyız. 1. Yuhanna 14. ayetin sonunda gençler size yazdım çünkü güçlüsünüz. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, kötü olanı yendiniz derken Elçi Yuhanna gençlerin güçlü olduğunu ve kötü olanı yenebildiklerini söyler. Bu zaferin nasıl elde edebileceğinin sırrını açıklar. Tanrı sözü içinizde yaşıyor der. Yalnız gençlere özgü bir öneri değildir bu. Siz ve ben kötü olanı yenebiliriz. Tanrı'nın sözüyle. Efeslere yazılan mektubun 6. bölümünde Mesih inanlısının silahları ayrı ayrı sıralanır ve saldırı silahının Tanrı sözü olan ruhun kılıcı olduğu belirtilir. Eğer günaha karşı kendinizi savunacaksanız Tanrı sözünü iyi bilmeniz ve ondan günlük besini almanız gerekir. Birçok inanlının dünyanın günahlarına yenilmesinin nedenini burada aramamız gerekir. Yenilginin nedeni çok basitçe önümüzdedir. Tanrı sözünden gereken besin alınmadığı zaman imanlı yenilir. Tanrı sözünü çalışmak ve benliğimize almak gerekir. Güçlü olmak için günde 3 kez fiziksel besin alıyoruz. Bunun gibi ruhsal besin de kesintisiz bir şekilde gereklidir.
1. Yuhanna 15. bölüme geldiğimizde bu bölüm, bu ayetler biraz daha önceki bölümlerden farklı gelebilir. Ama Yuhanna'nın anlattıklarıyla yakından ilgilidir. Yuhanna bize Tanrı'nın çocukları olduğumuzu nasıl bileceğimizi anlatır. Onu sevip buyruklarını yerine getirerek Tanrı'nın çocukları olduğumuzdan emin olabileceğimizi söyler. Daha ileride Yuhanna onun buyruklarının zor olmadığını da belirtmektedir. Burada 10 emirden değil Rab İsa'nın bize verdiği buyruklardan söz etmekteyiz. Bu buyruklar Rab İsa Mesih ile kişisel ve kutsal bir ilişki içine girebilmemiz için verilmiştir. Birisi şu güzel sıralamayı yapar. Romalılara yazılan mektup kölelik evinden çıkışımızı anlatır. Efeslere yazılan mektup ziyafet evine nasıl girdiğimizle ilgilidir. İbranilere mektup lütuf tahtına nasıl yaklaşmamız gerektiğini açıklar. Yuhanna'nın 1. mektubu ise tanrısal huzura nasıl kavuşacağımızdan söz etmektedir. Tanrı'nın çocukları olduğumuzdan emin olmanın ve yalnız komşumuza değil kendimize de bunu kanıtlamanın yolu ona itaat ederek her yaptığımız işte onu hoşnut etmeye çalışmaktır. Sevgi ona itaat etmekteki kararlılığımızda olmalıdır. Rab İsa Mesih şöyle dedi Yuhanna 14. bölüm 15. ayet. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Rab İsa burada itaatin koşulunu sevgiye bağlar. Sevgili dostum eğer Mesih'i sevdiğiniz için onun buyruklarını yerine getirirseniz ailenizdeki sorunların büyük bir kısmı çözülmüş olacaktır. Ve yüreğinizdeki belirsizliklerin de çoğu kaybolur. Eğer biri Hristiyan yaşamını sürmek konusunda izlenecek küçük bir yol gösterse insanlar koşarak gelirler. Birçok insan çok zayıf, eğilmiş bir kamış parçası gibi kendilerini kaldıramayacak bir şey de olsa bir yere dayanma isteği içerisindedir. Mesih inancı sevgi ilişkisine dayanır. Kurtuluş bir sevgi olayıdır. Yuhanna bu konuda şöyle diyor 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayet. Biz size seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Yuhanna dünyanın anladığı sevgi ile kaynağı gökte olan sevgi arasında bir kıyaslama yapar ve şöyle hitap eder. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayet. Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin diyor. Yuhanna dünyadan söz ederken Tanrı dünyayı o denli sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun diyerek Tanrı'nın dünyadaki insanlara çok büyük değer verdiğini de bildirmektedir. Bu mektubunda ise dünyaya ait şeyleri sevmeyin diye okuyucularını uyarmaktadır. Bu iki ayeti nasıl bağdaştırabiliriz? Yuhanna burada dünya derken dünyadaki insanlardan söz etmez. Ya da yaratılmış dünyadan da söz etmez. Rab dünyadaki şeyleri bizim yararımız için yarattı. Yuhanna'nın sözünü ettiği dünya yaratılmış olan dünyayı yani belli bir düzeni olan dünyayı kastetmez. Baharda çiçekler açar, ağaçlar yapraklanır. Sonbaharda ise yapraklar renk değiştirip çok güzel sarı, altın sarısı ve kırmızı renge dönerler. Ardından yapraklar dökülür ve kış gelir. Sevmememiz konusunda uyarıldığımız dünya bu değildir. Bu Tanrı'nın bizim sevilmemiz için yarattığı dünyadır. Şair şöyle der. Bir Haziran gününe kadar seyrek olan nedir? Ardından gelir harika günler. Sonra dener gökyüzü yeryüzünü ahenkli mi diye. Ve onun yerine kulağını yavaşça uzatır. İster bakıyor ister dinliyor olalım. Yaşamın uğultusunu duyar, parıltısını görürüz diyor. Bir ilahi yazarı ise bunu şöyle ifade eder. Gök yukarıda yumuşak bir mavi. Yeryüzünde çevremizdeki tatlı bir yeşil. Mesihsiz gözlerin görmediği bir şey yaşar her renkte. Kuşlar sevinçle şakımakta. Çiçekler nefis güzellikleriyle parlamakta. Şimdi bildim bileli ben, onunum o benim. Yuhanna üzerinde güzel güllerin ve uzun ağaçların yetiştiği fiziksel dünyadan söz etmez. Harika dağları, ırmakları ve doğayı sevmemek mümkün değildir. Tanrı'nın yarattığı doğa beğenip zevk alacağımız ve hayran olacağımız güzelliktedir. Yuhanna'nın sözünü ettiği insanlığın dünyası da değildir. Bize söylenen şudur. Tanrı dünyayı öyle sevdi ki. Hangi dünyayı sevdi? İnsanlığın dünyasını. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. O halde Yuhanna'nın kastettiği dünya kozmos yani evrendir. Dünya sistemi Tanrı'yı dışarıda bırakan hatta ona karşı olan ve şeytanca yönlendirilen bir sistem haline gelmiştir. Sevmememiz gereken dünya Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkesine karşı olan bu sistemdir. Bugün şeytana ait olan bir dünya sistemi var. Yuhanna bundan söz ederken İsa'nın şu sözlerini dile getirmektedir. Yuhanna 14. bölüm 30. ayet. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Bugün şeytanın kendisini aktif şekilde dünya egemenliklerinde görmüyorsak da dünya sisteminin egemeni bugün içinde bulunduğumuz dünyada, uygarlıklarda gizli şekilde çalışmaktadır. Dünya sistemi şeytana aittir. O bu dünyanın tüm krallıklarını Rab İsa'ya sunduğunda dünyanın hiçbir ülkesini unutmamıştı. Her şey ona aittir ve bizim bu dünyayı sevmememiz gerekiyor. Yuhanna 16. bölüm 11. ayette şöyle okuyoruz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Rab İsa yine dünyada bulunan şeytana ait sisteme göndermede bulunur. Efesliler 1. bölüm 4. ayette Paulus dünyanın kuruluşundan söz ederken fiziksel yaratılışı kasteder. Ancak Efesliler 2. bölüm 2. ayette bu dünyanın gidişine uymaktaydınız demektedir. Dünyanın gidişi nedir? Bu dünya açgözlülük, bencil istekler, bedensel zevkler, aldatma, yalan ve tehlikelerle dolu. İçinde yaşadığımız dünya budur. Ve Yuhanna dünyayı sevmememiz gerektiğini söyler. Tanrı'ya isyan eden, tanrısız bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzün uygarlığı ve kültürü Tanrı'ya karşıdır ve Tanrı'nın bir çocuğu bunu sevmemelidir. Dünyadayız ama ona ait değiliz. Çoğumuz iş dünyasında ya da sosyal alanda yaşamak ve mücadele etmek durumundayız ancak onun bir parçası olmamız gerekmez. Bu dünyaya ya da diğerine itaat etmek durumunda olduğumuzu fark etmemiz gerekir. Ya dünyayı ve içindeki sistemi izleyecek, orada yaşayıp zevk alacaksınız ya da Tanrı'ya itaat edeceksiniz. Galatyalılar 6. bölüm 14. ayette bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için diyor Paulus. Bu şeytani dünya sistemiyle benim aramda haç duruyor der. Her ikisi de davetkardır ancak Tanrı'nın bir çocuğu olarak Mesih'e itaat ederim ve onun çarmıhı ile övünürüm. Bugün dünyanın Mesih'in çarmıhıyla övülmediğinden emin olabiliriz. Elçi Petrus da şöyle diyor 2. Petrus 2. bölüm 20. ayette. Dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra. Daha önce de dünyanın yozlaşmasından söz eder. Yozlaşmış ve pislik dolu bir dünyada yaşıyoruz. Hava ve su kirliliğinden söz ediyoruz ama pornografik filmler, küfür dolu konuşmalarla kirlenen zihinlerimizi size hatırlatmak isterim. Ya tüm bunlardan usanmış insan ruhu ne olacak?
Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur diyor ayet. Bütün hafta şeytanla birlikte koşup pazar günü Rab ile koşamazsınız. Böyle giderseniz olmanız gereken yerde olmadığınızı size söyleyebilirim. Romalılar 7. bölümde Paulus bir Mesih inanlısı olarak kendi mücadelesini anlatır. Aslında şöyle der. Doğal benliğimde iyi bir şeyin bulunmadığını biliyorum. Bende güç olmadığını fark ettim. İstemediğim şeyi yapıyorum. Yeni yaratılışın yapmak istediğine eskisi engel oluyor ve eski yaratılış gerekeni zaten yapmayacaktır. Dolayısıyla Mesih inanlısının yüreğinde eski yaratılışıyla birlikte dünyada olduğu sürece sürüp giden bir çatışma bulunur. Yani yeni yaratılışın yapmak istediğini eskisi engeller. Çünkü eski yaratılış içinde yaşadığımız bu dünyaya ayarlanmıştır. Dünyadaki sisteme dahil olmuştur. Yuhanna dünya sistemi hakkında daha kesin bir açıklama yaparak 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayette şöyle der. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Yuhanna burada dünyada olan 3 şeyi sıralamaktadır. Bunlar yalnız bize değil şeytanın Havva ve Rab İsa Mesih'e de yönelttiği tehlikelerdir. Hatırlarsanız yaratılış 3. bölüm 6. ayet ile Matta 4. bölüm 1 ila 11. ayetlerde şeytan yine bu 3 şeyden bahseder. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım. Birincisi nedir? Bedenin tutkuları. Bunlar doğal benliğin tutkularıdır. Havva cennette Aden bahçesinde şeytan tarafından denendiği zaman yemek için ağaçtaki yasak meyvenin iyi olduğunu gördü. Kutsal kitap açgözlülüğü ve bedenin diğer birçok günahını kınamaktadır. Birçok şey bedene hoş gelir. Bugün hem toplulukta hem de dış dünyada cinsellik çok fazla vurgulanmaktadır. Neden? Çünkü şeytan doğal benliğin tutkularına saldırır. Rab İsa'yı da doğal benliğin tutkularına göre ayartmaya girişti ama başaramadı. Matta 4. bölüm 2. ve 3. ayetlerde İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi diyor. Rab İsa bunu yapabilirdi. Taşları ekmek yapabilirdi ama o yapmadı. Unutmayalım ki İsa fiziksel yapısı açısından bizim gibi bir bedene sahipti. Ancak günahsızdı. O da bizim gibi bedensel istekler alanında denendi. Biz de deneniyoruz ama denenmekte bir günah yoktur. Asıl günah denenmeye yenilmektir. Aynı ilke hem cinselliğe hem de bedenin diğer arzuları ile ilgili olan alanlara da uygulanabilir. Yuhanna benliğin tutkularından sonra gözlere değinmektedir. Yani gözün tutkuları diye ikinci denenme alanına geçer. İlk anamız Havva ağacın gözlere hoş gelen bir ağaç olduğunu gördü. Şeytanın ayrıca Rab İsa Mesih'e bu dünyanın tüm krallığını göstermiş olduğunu da hatırlayın. Evet onlar gerçekten de çekici ve şeytanın elinde olan şeylerdir. Bugün dünyanın kontrolünü ele geçirmeye çalışan tanrısız bir felsefe var. Bir gün bizim Deccal Mesih dediğimiz Mesih karşıtı olarak çıkacak ve dünyayı şeytanın adına yönetmek için gerekeni yapacaktır. Evet, içinde yaşadığımız bu dünya tüm gösterişi, parıltısı ve insani başarısıyla çekicidir. Ama şeytanın kontrolü altındadır. Yuhanna doğal benliğin tutkuları ve gözlerin tutkularından söz ettikten sonra üçüncü etkene geçer. Bu da yaşamın gösterişçiliği ya da yaşamın verdiği gururdur. Havva bilgi açısından Tanrı gibi olacağını sinsi yılandan öğrenince ağaca baktı ve onun arzu edilir bir ağaç olduğunu gördü. Başka alanlarda da yaşamın gururu ortaya çıkar. Örneğin birçok insan ailesiyle övünmeyi sever. Onların alçak gönüllü olduklarından değil soylu olduklarından söz eder. Bundan gurur duyar ya da belli bir ırka ait olmakla gururlanır. Bu şekilde övünen birçok ırk var. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Hitler de Alman halkına yaptığı çağrıyla onların bu gururunu okşamıştır. Yalnız Almanlar değil, herhangi bir ırk bunu yapabilir ve yapmaktadır da. İşte yaşamın verdiği gurur budur. Bu gurur bize başkasından üstün olduğumuzu hissettirir. Dinde bile buna rastlanmaktadır. Kendilerini üstün imanlar olarak gören kişilerle tanıştım. Birisi şöyle dedi. Radyodaki İncil programlarınızı beğeniyorum ve birçok tanıdığım dinliyor. Buna ihtiyaçları da var ama ben dinlemiyorum. Kendisinin çok olgun bir imanlı olduğunu düşünüp buna gereksinim duymamıştım. Elbette konuşma tarzı bile onun imanlı olarak henüz olgunlaşmamış olduğunu göstermekteydi. Şeytan da Rab İsa'yı tapınağın tepesine çıkarıp şöyle dedi. At kendini buradan aşağı. Birçok kişi bunu görecek ve üstün olduğunu onlara göstermiş olacaksın. Çok sayıda insan olduğuna göre herhalde bir şölen zamanıydı. Ancak Rab İsa hiçbir zaman üstünlük gösterisi olsun diye bir mucize yapmadı. Dünya sizi ve beni işte bu üç yolla çekmeye çalışır. Ancak karnınızı doldurmayı, güzellik peşinde koşmayı ve dindar gözükmeyi yaşam amacımız olarak seçersek bu bizi gerçek anlamından tümüyle sapmış bir yaşama götürecektir. Bunlar dünyasal şeylerdir ve ölüme götürür. Tanrı bu tür şeyleri sevmediğinden dolayı bizim de sevmememiz gerekir. Zaten Tanrı bir gün bu dünya sistemini yıkacaktır. Bizim düşmanımız nedir? Dünya, doğal benlik ve kötü olandır.
Şeytan Havva ve Rab İsa'yı da aynı şekilde ayartmaya çalıştı. O taktiklerini değiştirmemiştir. Aynı şekilde sizi de beni de ayartmaya çalışır ve biz de zaman zaman bu tuzağa düşüyoruz.